Ayrım 17.
Ve o andan başlayarak çocukların kendisini okşayabilmeleri için ne tokada ne de azarlanmaya gerek kalmadı. Bununla birlikte beyaz diş her şeye karşın hoşnut sayılmazdı pek. Efendisinin çocuklarına hatır için katlanıyordu. Gönülsüzce ama doğrulukla katılıyordu çocukların eğlencelerine. Daha doğrusu tıpkı korkulu ve acılı bir ameliyata dayanıyormuş gibi bir tutum içindeydi. Bir süre dişini sıkıyor, sonra bakıyor ki olacak gibi değil, kalkıp uzaklaşıyordu. Gel zaman git zaman çocuklara kanı kaynamaya başladı. Her şeye karşın bunu yine de açığa vurmamaya çalıştı. Onlara pek sokulmuyordu. Buna karşılık onları gördüğü zaman çekip gitmiyor, tersine yanına yaklaşmalarını bekliyor. Bulunduğu yere yöneldiklerini görür görmez gözlerinde bir sevinç kıvılcımı yalazlanıyor ya da daha ilginç bir oyun için onu bırakıp gittiklerinde arkalarından ilgi ve sevgiyle bakıyordu. Bütün bu gelişmeler yavaş yavaş ve zamanlı oldu. Çocuklardan sonra gözünde önem kazanan bir başka kişi de Yargıç Scott'tu. Olsa olsa iki nedeni vardı bunun. Birincisi, efendisi ona değer verip saygı gösteriyordu. İkincisi ise yaşlı adam hiç de yaltakçı biri değildi. Verandada gazetesini okurken beyaz diş adamın ayakları dibine uzanmaya bayılıyordu. Yargıç da arada sırada ona bir göz ya da bir çift tatlı laf atmakla beyaz dişin oradaki varlığına göz yumduğunu belirtmekten geri kalmıyordu. Ne var ki bu tür şeyler ancak efendisinin orada bulunmadığı zamanlar oluyordu. Yoksa efendisi boy gösterir göstermez beyaz dişin gözü dünyayı görmez oluyordu. Beyaz diş tüm aile bireylerinin kendisini sevip okşamasına ses çıkarmıyordu artık. Ama efendisine beslediği o sıcak yakınlığı hiçbir zaman ötekilere göstermiyordu. Ötekiler kendisini ne denli okşarlarsa okşasınlar, sesindeki o dokunaklı hava bir türlü belirmiyor, tüm didinmelerine karşın onlara sokulup başını koltuk altlarına sokmuyordu. Kendisini sonsuz bir güvenle ancak efendisinin ellerine teslim ediyordu. Zaten aile bireylerini yalnızca efendisinin malı olan kimseler olarak kabul ediyordu. Zamanla aile bireyleriyle hizmetçiler arasındaki ayrımı da öğrendi. Ödleri kopuyordu hizmetçilerin ondan. Beyaz diş onlara saldırmıyor, kendini tutuyordu. Onlar efendisinin malıydı. İşte bu nedenle de saldırmıyordu. Kendisine bir zararları dokunmuyor, buna karşılık o da onlara ilişmiyordu. Klondika'da efendisinin yemeğini pişiren mat gibi onlar da yemek pişiriyor, bulaşıkları yıkıyor, ortalık işlerini görüyorlardı. Evin dışında da öğreneceği pek çok şey vardı. Efendisinin toprakları göz alabildiğine uzanmakla birlikte uçsuz bucaksız da sayılmazdı. Arazinin bitim yeri olan sınırın gerisinde başka tanrıların ortaklaşa malı olan yollar, caddeler bulunuyordu. Bunların kenarlarına çekilen çitlerin ve parmaklıkların gerisinde başka tanrıların arazileri vardı. Bütün bu mülk ilişkileri uyulması zorunlu olan bir takım yasalarla düzenleniyordu. Beyaz diş tanrıların dilinden bir şey anlamadığı için bu tür yasaları deney yoluyla öğrenebiliyordu. İşte bu nedenle şu ya da bu yasayı çiğneyinceye dek içgüdüsünün sesine uyuyor, ta ki bir iki yanılgıdan sonra zarar ve uyarılar yoluyla yasaya aykırı davrandığını anladıktan sonradır ki yasayı öğreniyor, ona uymaya özen gösteriyordu. Eğitimindeki asıl rolü efendisinin şamarları ya da azarları oynuyordu. Efendisinin küçücük bir fiskesi bile onu gri kunduzdan ya da güzel simitten yediği beterin beteri dayaklardan daha çok etkiliyordu. Eski efendileri dayak atmakla onun yalnızca canını yakmışlardı. Oysa benliği her zaman baş kaldırmış, asla boyun eğmemişti. Efendisinin tokadı ise can yakmak açısından tokat bile sayılmazdı. Ama yine de öyle bir etkisi vardı ki acısı ta benliğinin derinliklerine işliyordu. Efendisi hoşnutsuzluğunu bu hafif mi hafif tokatla anlatıyor ve beyaz diş yüreğinin burkulduğunu, can evinden vurulduğunu duyuyordu. Böyle bir şey zaten ayda yılda bir olurdu. Efendisi bu işi sesiyle yapardı çoğu kez. Beyaz diş onun ses tonuna bakarak doğruyu yanlışı ayırt eder, kendini ona göre çeki düzen verirdi. Getirildiği bu yeni diyardaki yaşantısının isterlerine ayak uydurma konusunda en büyük kılavuzu efendisinin sesiydi. Kuzeyde evcilleştirilmiş tek hayvan köpekti. Tüm öteki hayvanlar ormanlarda yaşardı. Bu durumda işi çığırından çıkarmamaları koşuluyla kendilerinden daha zayıf olan öbür yaratıkları ganimet sayıp avlamaları köpekler için hoş görülebilirdi. Beyaz diş ömrü boyunca bu türlü canlı hayvanları avlayıp yemişti. Bu nedenle Güney ülkesinde başka yasaların egemen olduğunu düşünemedi. Santa Clara Vadisi'ndeki ilk günlerinde bunu pek çabuk öğrendi. Bir sabah erkenden kalkıp evin köşesini döndüğünde kümesten kaçmış bir tavukla burun buruna geldi. İçgüdüsel bir istekle tavuğu gövdeye indirmek için can attı. Bir iki denemeden sonra tavuğu pençeleriyle yakaladı. Tavuk oldukça yağlı ve etli butluydu. İştahla ağzını yüzünü yalarken bu nefis sabah kahvaltısının tadına doyamamıştı. Yine o gün ahırın çevresinde yolunu şaşırmış başka bir tavuk daha gördü. Bu kez seyislerden biri koştu tavuğun imdadına. Adam beyaz dişin ne denli vahşi bir hayvan olduğunu bilmediğinden eline ince bir kırbaç almıştı. Beyaz diş sırtına inen ilk kırbaç darbesi üzerine tavuğu bıraktığı gibi seyisin üzerine atıldı. Adamın eline sopa olsa belki onu durdurabilirdi ama kırbaç vız gelirdi. Hiç ses çıkarmadan ikinci kez atıldı ve adamın gırtlağına saldırdı. Seyis "Tanrım!" diye bağırarak korkuyla geri kaçarken kırbacı yere attı. Kemiğe dek yarılan koluyla boğazını korumaya çalıştı. Ödü patlamıştı adamın. Aslında onu ürküten şey saldırının şiddetinden çok sessizce yapılışıydı. Kan içinde kalan kolu ile hala suratını ve gırtlağını korumaya çalışırken bir yandan da ahıra doğru çekiliyordu. Eğer koli tam zamanında ortaya çıkmasaydı adamın işi bitikti. Dişi çoban köpeği nasıl dikin canını kurtardıysa şimdi de seyisin canını kurtarıyordu. Olan biteni görür görmez kudurmuşçasına bir öfkeye kapılarak beyaz dişin üzerine saldırdı. Haklı çıkmıştı işte. Tanrılar yanılmıştı ama o yaratığın ne mal olduğunu iyi biliyordu. Kuşkularının ne denli yerinde olduğu apaçık ortadaydı. Yüzyılların talancısı eski marifetini gösteriyordu işte. Seyis ahıra darattı kendini. Beyaz diş ise kolinin keskin dişlerine omuz vererek saldırıdan sıyrıldı. Birbirlerinin çevresinde fırıl fırıl döndükten sonra geri çekildi. Ama kolinin kararı karardı. Bu kez işin ucunu kolay kolay bırakmayacaktı. Öfkesi gittikçe arttı. Beyaz diş sonunda işin ciddiye bindiğini görünce gurur murur demeyip kalıbına bakmadan tarlalara doğru kaçtı. Whedon Scott, tavukları rahat bırakmasını öğrenecektir öğrenmesine ya dedi. Ancak suçüstü yakaladığım zaman verebilirim dersini. Nitekim iki gün sonra suçüstü olayı patlak vermişti bile. Ama bu seferki suç efendisinin umduğundan çok daha değişikti. Beyaz diş kümesi yakından kollamış, tavukların huyunu suyunu inceden inceye gözlemişti. Geceliğin tavuklar uykuya çekildikten sonra bir odun yığınının üstüne tırmandı, oradan da kümesin damına geçti, damın üzerinden ilerleyerek içeri süzüldü. Bir an sonra kümesin içinde korkunç bir katliam başlamıştı. Ertesi sabah efendisi verandaya çıktığı zaman seyisin bir sıra üzerine dizdiği legon cinsi 50 tane tavuk dişi gördü. Şaşkınlık ve hayranlık karışımı bir ıslık çalmaktan alamadı kendini. Derken beyaz diş ilişti gözüne. Hayvan işlediği suçun farkında olmadığı için en küçük bir utanma belirtisi göstermiyordu. Dahası yararlı ve sırtının sıvazlanmasına layık bir iş becermiş havalarda çalımlı çalımlı fink atıyordu ortalık. Efendisi hiç eli varmadığı halde dudaklarını ısırıp yapılması gerekeni yaptı. Hiçbir şeyden haberi olmayan suçluya bağırıp çağırmaya, sertçe paylamaya başladı. Öfkeli bir sesle azarlıya azarlıya beyaz dişin burnunu boğulmuş tavuk leşlerine sürterken kıyasıya pataklıyordu. Beyaz diş bundan sonra tavuk kümesini bir daha hiç yağmalamadı. Böyle yapmakla yasaları çiğnediğini anlamıştı artık. Efendisi onu kümese soktu. Canlı avlar burnunun dibinde dolaşırken içgüdüsü onu tavukların üzerine saldırmaya kışkırtıyordu. Kendini bu dürtüye kaptırıp tam tavukların üzerine atlayacağı sırada efendisinin sesi engelliyordu onu. Böylece yarım saat kadar kaldılar kümesin içinde. Efendisinin sesi her seferinde içgüdüsünün sesini bastırıyordu. Beyaz diş böylelikle kümesi basmanın yasalara aykırı olduğunu öğrenmiş oldu. Artık tavuklarla ilgilenmez oldu. Onlara asla dokunmaması gerektiğini anladı. Yemek sırasında Whedon Scott beyaz dişe verdiği dersi babasına anlatırken, yargıç Scott kuşkuyla kafasını sallayarak, Bana kalırsa dedi, tavuklara musallat olmayı huy edinmiş bir hayvanı asla yola izle getiremezsin. Kanın tadını bir kez almaya görsünler, ne yapsan boş artık. İhtiyar adam yine başını salladı kuşkuyla. Ama Whedon Scott aynı kanıda değildi. Sonunda şöyle bir öneri attı ortaya. Bakın ne diyeceğim, beyaz dişi bugün öğleden sonra tavuk kümesine kapatacağım. Babası hemen atıldı. Hah işte o zaman bütün kümes mezbaya döner, oğlu sürdürdü. Üstelik beyaz dişin boğazladığı her tavuk için altın olarak $1 ödeyeceğim. Beth lafa karışarak, iyi ama bahsi yitirirse karşılığında babam da bir şey ödemeli, dedi. Önerinin kız kardeşince de destek görmesinden sonra sofradakilerin tümü el çırpmaya başladı. Bunun üzerine yargıç Scott kabul anlamına başını salladı. Whedon Scott, peki öyleyse dedi. Ve bir an düşünüp taşındıktan sonra ekledi. Bu sürenin bitiminde eğer beyaz diş hiçbir tavuğun kılına dokunmamışsa, kümeste geçirdiği her 10 dakika için tıpkı mahkemede karar verdiğin zamanlarda yaptığın gibi üzerine basa basa ve ciddi ciddi, beyaz diş meğer sen sandığından da usluymuşsun diyeceksin. Bütün aile gizli bir yerden olacakları seyre koyuldu. Ama olay hiç de yargıcın sandığı gibi son bulmadı. Tavuk kümesine katılan beyaz diş hemen oracağa uzanıp kestirmeye başladı. Yalnız bir kez yerinden kalkıp suluğa gitti ve su içti. Tavuklarla ilgilendiği bile yoktu. Varlıklarının farkında bile değildi sanki. Saat 4 olunca gerilerek sıçradı ve kümesin damına fırladı. Yan taraftan aşağıya atladı ve eve yöneldi. Dersini iyice bellemişti artık. Az sonra verandada yargıç Scott kahkahalarla gülmekte olan aile bireyleri önünde beyaz dişi karşısına aldı ve tam 16 kez beyaz diş meğer sen sandığımdan da usluymuşsun dedi. Çevresini saran yasalar öyle çok öyle çoktu ki beyaz diş zaman zaman serseme dönüyor, yanlışlıklar yapıyordu. Başkalarının tavuklarına da zarar vermemesi gerektiğini öğrenmek zorundaydı. Bundan başka kediler, tavşanlar, hindiler vardı. Bunlara da sataşmamalıydı. Hemen hemen kavramıştı bu yasayı. Artık ona öyle geliyordu ki hiçbir canlı yaratığa dokunmaması gerekiyordu. Evin arkasındaki çayırlarda dolaşırken kimi zaman burnunun dibinde uçan kuşlara rastlıyor, sıçrayıp saldırmak için içi gitmesine karşın tanrıların buyruklarına karşı gelmemiş olmak için kendini dizginliyordu. Günlerden bir gün dikin çayırda bir yaban tavşanını ürkütüp ardına düştüğünü gördü. Bunu efendisi de görmesine karşın hiç engel olmadı, tam tersine kovalaması için kendisini de isteklendirdi. İşte o zaman beyaz diş yaban tavşanlarını avlamanın yasa dışı olmadığını anladı. Evcil hayvanlar arasında düşmanlık olmaması gerekiyordu ya da dostluk değilse bile hiç olmazsa birbirlerine karşı yansız kalmalıydılar. Evcil olmayan hayvanlar insanla bir bağlılık anlaşması yapmamış yaratıklardı. İşte bu nedenle köpekler onları avlamakta özgürdüler. Evcil hayvanlara tanrılarca kol kanat gerildiğinden onları öldürmek yasaktı. Kendi aralarında ölüme varan dövüşlere tutuşmasına hiçbir zaman göz yumulmuyordu. İster yaşam ister ölüm söz konusu olsun, bu konuda karar verme yetkisi tanrılarındı ve tanrılar da bu hakkı başka yaratıklardan esirgiyorlardı. Kuzey ülkesindeki yaşama oranla Santa Clara Vadisi'ndeki yaşam bir hayli karmaşıktı. Uygarlığın bu karmaşık ortamında geçerli olan belli başlı nitelik öz denetimdi. İsteklere gem vurabilme yeteneği hem bir kelebek kanadı gibi duyarlı hem de çelik gibi güçlü olmalıydı. Binbir türlü cilvesi vardı yaşamın ve işte beyaz diş bütün bunlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini anlıyordu. Kente San Jose'ye inildiğinde arabanın ardı sıra koşarken ya da sokaklarda aylak aylak gezinirken yaşamın o türlü türlü cilveleriyle burun buruna geleceği sanısına kapılırdı. Yaşam burada büklük büklük kıvrımlarla geniş ve derin bir ırmak gibi çağaldayıp geçiyordu önünden. Yaşam burada duygularını habire dürtüklüyor, kendisinden ani kararlar vererek çevreye uymasını istiyor, onu içgüdüsünün tutkularına gem vurmak zorunda bırakıyordu. Ta şuracıkta, burnunun dibindeki kasap dükkanlarında etler vardı. Gel gelelim bunlara dokunması yasaktı. Ayrıca efendisinin ziyaret ettiği evlerin kedileri vardı, bunlara da sataşmaması gerekiyordu. Adım başında kendisine havlayıp hırlayan köpekler vardı, bu köpeklere saldırması da yasaktı. Kaldırımlardaki kalabalığın ilgisini hep üzerine çekiyordu. Bu insanlar onu görünce duruyor, gözlerini dikip bakıyor, parmaklarıyla işaret ediyor, laf atıyor, dahası ve en kötüsü onu okşuyorlardı bile. Bütün bu yabancı ellerin tehlikeli dokunumunu sineye çekmeyi öğrenmek gerekiyordu. Ve o bütün bunları öğrendi, sıkılganlığı ve ürkekliği üzerinden attı. Kendisini ilginç bulan yabancı tanrılara karşı umursamaz bir tavır takındı. Onların gururlu ilgilerine karşı en azından onlar kadar gururlu bir hoşgörüyle karşılık verdi. Bununla birlikte aslında görünüşünde öyle garip bir hava vardı ki yabancı tanrıların sırnaşmalarını ya da aşırı içtenlik göstermelerini olanaksız kılıyordu. Bu yüzden ancak ve ancak kafasını okşamakla yetinmek zorunda kalıyorlar, sonra gösterdikleri bu yüreklilikten ötürü korkulu bir sevinç duyarak çekip gidiyorlardı. Ama kimi zaman her şeye bu kadar kolayca katlanamıyordu. San Jose'nin dış mahallelerinde arabanın ardı sıra koşturup dururken bir takım afacanlarla karşılaşırlardı. Bu çocuklar oyun olsun diye taşlarlardı onu. Ne olursa olsun onları kovalamanın ve yere devirmenin yasak olduğunu biliyordu. Kendini koruma içgüdüsünü baskı altına almak zorunda kalıyor, gittikçe evcilleştiği ve uygarlaştığı için de bunu başarabiliyordu. Ama yine de böyle bir duruma düşmeye gönlü razı olmuyordu beyaz dişin. Hak ve adalet kavramları konusunda açık seçik bir düşüncesi olmamakla birlikte her canlı yaratık gibi o da belirli bir güdüden yola çıkarak taş atan çocuklara karşı kendisini savunma hakkının verilmeyişine içerliyor, haksızlığa uğradığını düşünüyordu. Oysaki aralarında yapılan anlaşmaya göre tanrıların kendisine bakmak ve korumak sorumluluğunu üstlendiklerini unutmuştu. Neyse ki bir gün efendisi arabadan atladığı gibi elindeki kırbaçla taş atan çocukları bir güzel patakladı. Ve o oldu, çocuklar bir daha taş atmaz oldular, bunun üzerine durumu kavrayan beyaz diş de derin bir soluk aldı. Çok geçmeden buna benzer bir başka deney daha geçti başından. Yine kente geldikleri bir gün yoldaki bir meyhanenin önünden geçerlerken kapıdaki üç köpek her zamanki eğlencelerine başlayıp beyaz dişe saldırmaya yeltendiler. Efendisi beyaz dişin nedenle azgın bir dövüşçü olduğunu bildiğinden onlarla kavga etmesini kesinlikle yasaklamıştı. Bu yüzden beyaz diş oradan ne zaman geçse başı derde giriyor, karşılık vermeden tırıs tırıs çekip gitmeyi gururuna yediremiyordu. Ama yine de köpeklerin ilk saldırısından sonra korkunç bir biçimde hırlayarak üçünü de kaçırıyordu. Ne var ki köpekler bir süre daha ardı sıra koşarak havlayıp hırlıyor, beyaz dişi kızdırıp kışkırtıyorlardı. Beyaz diş bir süre daha dişini sıktı ama öyle bir gün geldi ki bu kez meyhanedekiler saldırtmaya başladılar köpekleri. Yine bir gün beyaz dişe saldırmaları için köpekleri açıktan açığa kışkırtırlarken efendisi dayanamayıp arabayı durdurdu ve beyaz dişe "Hadi oğlum tut şunları" dedi. Beyaz diş kulaklarına inanamıyordu. Bakışları bir an efendisiyle köpekler arasında mekik dokudu. Sonra yine soru ve kuşku dolu gözlerle efendisine baktı. Efendisi başıyla köpekleri göstererek "Tut aslanım, hadi ye şunları" dedi. Bu sözü ikiletmedi beyaz diş. Hemen geri döndü ve hiç ses çıkarmaksızın düşmanlarının arasına atıldı. Üç köpek birden karşı saldırıya geçti. Korkunç bir hırıltı ve homurtu koptu. Alt alta, üst üste diş dişe dövüşüyorlardı. Sokak toza dumana bürünmüş, göz gözü görmez olmuştu. Bir iki dakika sonra ortalık durulunca köpeklerden ikisinin titriye titriye can çekiştiği, üçüncüsünün ise tabana kuvvet sıvıştığı görüldü. Köpeğin arkasından koşan beyaz diş tam kurtlara yaraşır bir hızla kurbanına tarlanın ortasında yetişti ve oracıkta hesabını görüverdi. Bu 300 ölüm cezası artık tüm köpeklerin kulağına küpe olmuş, beyaz diş rahata kavuşmuştu. Olay dilden dile dolaşıp tüm yöreye yayıldı. Yöre halkı o günden sonra dövüşken kurta sataşmaması için kendi köpeğine göz kulak oldu. Soyunun çağrısı. Aylar ayları kovaladı. Güney ülkesinde yiyecek bol, iş ise azdı. Sürdüğü rahat ve mutlu yaşam beyaz dişe yaramıştı. Güney ülkesi hem iklim hem de insanların tutumu açısından arayıp da bulamadığı bir yerdi. İnsanoğlunun sevgisi onun için parlak bir güneş olmuş ve beyaz diş bu güneşin altında bereketli topraklar üzerinde büyüyen bir çiçek gibi serpilip gelişmişti. Her şeye karşın öbür köpeklerden yine de farklıydı. Kendilerini bildiler bileli hep aynı yaşam koşulları altında yaşamış olan öbür köpeklere oranla yasaları çok daha iyi biliyor, kuralları elifi elifine uyguluyordu. Ne var ki içindeki vahşeti atamamıştı üzerinden. Kurt olan yanı sanki uyukluyormuşçasına vahşiliği için için kıpırdanıyordu. Öbür köpeklerle hiçbir zaman arkadaş olmadı. Soyundan farklı olarak şimdiye dek hep yalnız yaşamıştı ve bundan böyle de yalnız yaşayacaktı. Küçükken Lip Lip ile öteki köpeklerin kendisine acı çektirdiği ve güzel simitin elindeyken kavga ettiği günlerde köpeklere karşı sonsuz bir nefret kökleşmişti yüreğinde. Yaşamının doğal akışı saptırılmış, kendisine düşmanca davranan soydaşlarından yüz çevirip insanoğluna bağlanmıştı. Öte yandan güney köpeklerinin gözü de onu bir türlü tutmamıştı. İçlerine işlemiş vahşet kokusunun uyanmasına yol açtığı için köpekler beyaz dişi hep hırıltı ve homurtuyla, her zaman hır çıkarmaya hazır bir tavırla karşılıyorlardı. Oysa ki beyaz diş onlara diş geçirmeye kalkmanın gereksiz olduğunu çabucak kavramıştı. Havlaya hırlaya üzerine saldıran bir köpeğin gözünü korkutmak ve kavgadan caydırabilmek için ağzını açıp da dişlerini şöyle bir gıcırdatması yetip de artıyordu bile. Bununla birlikte beyaz dişi bir gölge gibi kovalayan bir baş belası vardı ki bu da Koli'ydi. Dişi çoban köpeği beyaz dişe bir an bile soluk aldırmıyordu. O da en azından kendisi kadar yasalara boyun eğmiyordu. Beyaz diş ile dost olması için efendisinin gösterdiği tüm çabalara karşı koyuyordu. Sert ve hırçın homurtularla her zaman her yerde peşindeydi. Tavukları boğazlayışını bir türlü kafasından silip atamıyor, onun kötü niyetli bir yaratık olduğuna inanıyordu. Colin'in gözünde beyaz diş ta ezelinden suçluydu. Bu nedenle de davranışlarını ona göre ayarlıyordu. Bela kesilmişti başına. Nereye gitse adım adım izliyor, yanından yöresinden bir an bile ayrılmıyordu. Bir güvercine ya da bir civcive şöyle yan gözle bakmaya görsün, havlayarak ortalığı hemen velveleye veriyordu. Beyaz diş onu aldırmamaya çalışıyor, daha olmadı, kafasını ön ayakları üzerine dayayarak uyuyormuş gibi yapıyordu. İşte o zaman dişi köpek ister istemez sesini kısmak, kabuğuna çekilmek zorunda kalıyordu. Koli hesaba katılmazsa beyaz dişin keyfine diyecek yoktu. İsteklerine gem vurmayı, kendi kendini denetlemeyi öğrenmiş, yasaların anlamını kavramıştı. Uysal, serik kanlı bir hava gelmişti üzerine. Pek çok şeye karşı bilgece bir hoşgörüyle davranıyordu. Kendisine düşman bir çevrede yaşamıyordu artık. Tehlike, acı ve ölümle adım başında burun buruna gelmiyordu artık.